Dünya ve Biz'den iyi akşamlar. Bugün konuğum Doçent Doktor Mehmet Ali Tuğtan. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Epeydir görüşmüyorduk. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Konumuz da tahmin edebileceğiniz gibi NATO'nun genişlemesi. İsveç ve Finlandiya resmi başvurularını yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma çıkışında önce olumlu bakmadığını belirtti Türkiye'nin. Ardından da Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nun ziyaretinde biraz daha yükseltti sesinin tonunu. Zahmet edip buraya Dışişleri Bakanları gelecekti çünkü kimseyi de göndermesinler dedi. Onun üzerine hatta diplomatik heyete döndü o Dışişleri Bakanları geliyor lafı. O arada da İbrahim Kalın biraz yumuşatan bir açıklama yaptı, kapıyı kapatmadık diye. Bu arada da tabii bugün de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da, onu da hatırlatalım. Şimdi son soracağımı, aslında herkesin merak ettiğini baştan sorayım. Ondan sonra sizi uğurlayıp kendim anlatırım artık devamını herhalde. Çünkü soracağım şu, Erdoğan demek, Türkiye demek, tek başına NATO genişlemesini engelleyebilir mi? Önce bunu bir anlayalım. Yani tek başına Türkiye durdurabilir mi?
Şimdi tek başına Türkiye durdurabilir mi? Tabii öncelikle şunu sormak lazım. Türkiye gerçekten NATO genişlemesini durdurmak istiyor mu? Ben durumun bu olduğunu düşünmüyorum. Ben durumun bu olduğunu düşünmüyorum. Sorunumuz NATO'nun genişlemesini durdurmaktan ziyade bu tarihsel genişleme anını NATO müttefiklerimizle, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda uzun zamandır devam eden bir takım sorunları çözmek için bir fırsata dönüştürmek.
Herhalde PYD'yi kastediyorsun.
Tabii ki. Yani özellikle Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına verilen destek, Avrupa'da Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan bir takım kişilerin ve örgütlerin terör örgütü olarak görülmemesi gibi sorunları çözmenin yanı sıra, bir de tabii doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile ikili askeri ilişkilerimiz çerçevesindeki F-16 ve F-35 meselesi ve
asıl
ekonomik ilişkilerimiz. Asıl muhatap ABD değil. Bunu bir tür gümüş kurşun olarak, hani bütün sorunları tek seferde çözmek için kullanma eğilimi de görülüyor. Çünkü hani dilek ve istek listesi bağlamında Bloomberg'in yayınladığı bir şey var, biliyorsunuz, liste var. O listenin ben hani tabii ne kadar, ne ölçüde gerçeği yansıtıyor onu bilmek mümkün değil. Ama o listenin tamamındakilerin talep edilmesi bu işin açıkça, hani hazır masaya oturmuşken bütün sorunlarımızı bir çözelim
şeklinde. F-35'te var mı listede?
Var. Görüldüğü katsa var. F-35 var. F-16 modernizasyonu var. Yeni F-16'lar var.
Bütün bunlara karşılık Türkiye, İsveç ve Finlandiya evet diyecek.
Evet.
Yani, bu kadar.
Şimdi tabii burada...
Bir de bu, affedersin, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ya, aslında bu ulusal çıkarlara hizmet eder mi bu tutum diyecektim. Hani bu anlamda, hani eder eğer ulusal çıkarlar bu listeyle tanımlanıyorsa diye herhalde, ama şöyle de sorulabilir aynı soru. Atılan taş ürkütülen kuşa değecek mi? Hani gümüş kurşunun bir başka versiyonu.
Şöyle, eğer bunların hepsi elde edilirse tabii. Ama
edilmezse?
Zaten sorun da tam olarak bu. Bu tür talepler, bu kadar geniş kapsamlı talepler, bu tür bir kozla elde edilebilir mi? Esas tartışılması gereken bu. Şimdi veto tipi, yani bu tür kozlar tek seferlik kozlardır.
Yani bu 30 üyeli, yani izleyiciler için siz biliyorsunuz tabii, 30 şu anda 30 üyeli bir savunma örgütünden bahsediyoruz. Türkiye 70 yıldır bunun üyesi. Oydaşmayla karar alınıyor. Diğer bir de işte bu 30 üyeden herhangi biri herhangi bir konuda hayır derse NATO o şekilde hareket edemiyor.
Ama bir de şu var tabii.
Ne böyle?
Bu işin bir kısmı, bir kısmı da şu. Bir kez evet dedikten sonra kartı kaybediyorsunuz.
Tabii.
Dolayısıyla mesela şimdi ben PYD ile ilgili talepleri çok gerçekçi bu bağlamda ya da çok kullanışlı bu amaç için bulmuyorum. Sebebi şu. Siz Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olduğundan şüphelendiğiniz bir unsurun terör örgütü olarak sayılmasını muhataplarınca istiyorsunuz. Tamam. Ama daha önce biz bunu yaşadık, hatırlarsanız. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör örgütü olarak ilan etti. YPG'nin de PKK'nın uzantısı olduğu Amerikan yetkilileri tarafından kayıt altında ifade edilince Türkiye'nin bu konudaki itirazları giderek yükseldi. Ne yaptılar sonunda? SDG'yi kurdurdular. Evet. İçindeki ara oranını arttırdılar. İşte başka bir takım kurumsal makyajlar yaptılar bu yapıya.
Türkiye'nin bazı harekatlarına izin verdiler.
Türkiye'nin bazı harekatlarına yol verildi. Ama sonuçta...
Ama bir çizgi de çekildi.
Sonuçta bizim esas amacımız gerçekleşmiş oldu mu? Hayır. Dolayısıyla şimdi biz Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine vetomuzu kaldıracağız deyip karşılığında böyle bir şey elde edersek bu kazancın kalıcı olma ihtimali oldukça düşük. Çünkü baktılar olmuyor. Hakikaten Türkiye çok inatçı çıktı ve hani başka yolu yok. Yazarlar. Suriye'nin kuzeyindeki şu örgütler terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Temsilcilerinin sınır dışı edilmesi, işte varlıklarına el konulması falan. İki hafta sonra aynı örgütler, aynı insanlar başka bir isimle yeniden örgütlenirler. Bu örgütleri de terör örgütü olarak kabul etmezler ve hayat kaldığı yerden devam eder.
Hayır, yani S-400 hava savunma sistemi alacak kadar yakın olduğumuz Rusya'nın başkentinde de değil PYD, PKK'nın ofisi var. Bilmem kaç on yıllarca.
Dolayısıyla ben bu tür bir veto kartının karşılığında, yani siz nasıl elinizdeki kozu tek bir sefer kullanabiliyorsunuz ve bir kez verdiğiniz zaman karşı tarafa bir daha geri alamıyorsanız, tekrar kullanamıyorsanız, karşı tarafa yönelik taleplerinizin de onların bir kez verip bir daha geri alamayacağı şeyleri içermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada iki konu önemli. Bir, evet, ne isteyeceğinize çok dikkat edeceksiniz. İsteyeceğiniz şey karşı tarafın bir kez verip bir daha geri alamayacağı bir şey olacak ki sizin kazanç hanenize kalıcı olarak yazılabilsin.
Ne diyelim mesela?
Bu? Mesela F-16 modernizasyon kitleri ya da yeni F-16'lar.
Bu olur, somut.
Verdi mi bir kez geçmiş
zaten
olsun.
Zaten burada kongreye de olumlu görüş vermişti.
Aynen. Bu mesela. Evet. Ondan sonra katsa yaptırımlarının kaldırılması mesela. Bunlar.
Ama o teknik olarak mümkün değil herhalde. Çünkü onun kongreden tekrar geçme. Yani onu yönetim ben sana bunu.
Onu söylemeye çalışıyorum.
Yani şunu diyebilir yani yönetim ben bu konuda yardımcı olurum size. Elden geldiği kadar.
Burada şu kongreden bu konuda bir kez karar çıktı mı bir daha geri dönmesi çok güç. Evet. Aynı yasama dönemi içerisinde. Evet. Yani bunlar kalıcı kazançlardır. Niye? Karşı taraf da size vereceği şeyi bir kez verdikten sonra sizden onu geri alamaz. Eğer böyle bir müzakereye girilecekse bunun yapılması lazım.
Hani şu neden alındığı 2,5 milyar dolara belli olmayan, nereye kurulduğu, ne için kullanılacağı anlaşılamayan, bugüne kadar çalıştırılmayan bir tek S-400'ü inadından Türkiye vazgeçse zaten bu sorunlar çözülecek. Yani bazıları da pek çoğu çözülecek. F-35 programı da kağıtsız. Hepsi S-400'den çıktı.
Şimdi şöyle bir durum var tabii. S-400'ün alternatifi
yani nedir? Ama
S-400'ün alternatifini nedir?
Brüksel'de olağanüstü zirvede hem Macron'la hem Draghi ile görüştü. Gayet de sıcak, daha önce çok soğuk ilişkiler olan iki liderle. Sırtlara işte kucaklaşmalar televizyonlarda gördük. Ve SAMP-T konusunda kendi söyledi Erdoğan'ın. Başladık görüşmelere diye.
Evet,
olumlu bir görüşle.
Bu görüşmeler
alternatif bu.
Bu görüşmeler belli bir noktaya gelir. O zaman S-400'ün işte depolanması, kaldırılması bütün bunlar görüşülür. Ama S-400
ama bu da
sadece
affedersin ama şimdi. Bunu S-400'e saplanmayalım ama Savunma Sanayi Başkanı Demir daha geçen gün birkaç hafta olmadı daha biz ikinci partiyi de alacağız dedi mesela S-400.
Çünkü şu anda henüz bu konuda politika değişikliğini gerektiren bir gelişme yok. Yani ne zaman ki muhatabınız size ben sana bunun ikamesini vereceğim ve senin istediğin şartlarda vereceğim der. S-400'de o zaman yumuşayabilirsiniz. Şimdi burada tabii konuşulmayan bir takım şeyler var. S-400 politik bir alım. Askeri bir alım değil. S-400 alırken biz aynı zamanda Rusya'nın stratejik işbirliğini de satın aldık. Yani bunu da göz önüne almak lazım. Ve mesela Suriye'nin kuzeyinde bir sonuca ulaşılmadığı sürece Rusya'yla hali hazırdaki Ukrayna Savaşı bağlamındaki arabuluculuk işlevi devam ettiği sürece Türkiye'nin böyle bir adım atması Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini de etkileyecektir. Bu nedenlerle mesela bu kartı kullanarak mı biz askeri teknik bir takım taleplerimizi Amerika'dan karşılayalım yoksa S-400'leri ortadan kaldırarak mı karşılayalım diye bana sorsanız en azından ben birincisini tercih ederim. Evet.
Orada nasılı da konuşacağız da iki şeyi de hatırlatayım müsaadenizle. Bir Erdoğan Putin'le bir görüşmemiz olacak diyeli 15 gününe yaklaştı. bir telefon çalmadı ya da arayamadı. Onu da hatırlamak lazım herhalde. Yani işler o kadar iyi değil. Bir de görüşmeler konusunda da Ukrayna'nın baş temsilcisi askıda artık bu görüşmeler. Evet. Çünkü biz ciddi bir muhatap bulamıyoruz. Yani daha doğrusu muhatabımız Rusya'nın ciddi bir teklifini göremiyoruz. Yani onlar bize teslim olun demeye getiriyor. Bu şartlarda da konuşamayız dedi. Aynı şeyi Zelenski de başka şekilde ifade etti. Yani ultimatom olmadığı takdirde diyalogsa her zaman hazırım ama yalnız Putin'le dedi. Nasıl şu, şimdi 30 üyeli dedik, oydaşmayla karar alınıyor dedik. Bu ittifakın içinde de müzakereler yapılıyor tabii, orada da temsilciler var. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Sauli Niinistö kendi söyledi. Bir aydan daha kısa süre önce telefonda konuştuk. Ben konuyu açmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı, destekleyeceğini söyledi. Dolayısıyla şu anda kafam karıştı dedi. İsveç'te de belli temaslar olduğu anlaşılıyor. Bunların da dışında işte Blinken'la görüşme, bu kadar peşinden koşulan nihayet gerçekleşti. Rammstein'da ABD üssünde Almanya'da Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye'yi temsil etti. Yeni bir uluslararası koalisyon kuruldu ABD önderliğinde Ukrayna'ya destek için. 30 artı yani 30'un ötesinde 40 üyeli, içinde Japonya'sı, Avustralya'sı, Fas'ı, İsrail'i de var. İsrail yok pardon, Katar var. bu ortamda birdenbire çıkıp yani şunun şurasında 10 Haziran galiba değil mi şey zaten zirve, evet, bunun ele alınacağı, hani birkaç hafta kala cami avlusunda çıkıp ayaküstü söyleyivermek herhalde bu nasıllı konusunda, bu nasıllı bu olmamalıydı değil mi?
Tabii ikinci geleceğim konu da oydu. Hı. Zaten bir, ne isteyeceğinizi çok dikkatli belirlemeniz lazım. Talep edeceğiniz şeyin bir kere de verilen ve bir kez verildi mi geri alınamayan bir şey olması gerekir. Evet. Çünkü sizin vereceğiniz şey, yani kabul kararı, hı hı, üyeliğe kabul kararı, bir kez verebileceğiniz ve bir daha geri alamayacağınız, evet, bir karar. İkincisi de tabii bunun yöntemi. Bunun daha teknik seviyede, daha alt düzeyden ve daha sessizce konuşulması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde konuşulduğu zaman kamuoyu önünde Cumhurbaşkanı'nı bağlıyor bu söylenenler. Biz de şimdi önümüzdeki yıl seçime girecek bir ülkeyiz. Evet. Ve dolayısıyla bu aslında hani milli menfaat deniyor ya, bu milli menfaatin söz konusu olduğu bir dış politika meselesini, askeri teknik boyutları da olan bir dış politika meselesini iç politikanın malzemesi haline getirme riski taşıyor. Hı hı. Neden? Çünkü bu kadar üst perdeden hayatta olmaz falan dediğiniz zaman, zahmet etmesinler falan dediğiniz zaman kendinizi sadece muhataplarınızın gözünde değil, kendi seçmeninizin gözünde de bağlıyorsunuz.
Evet.
Daha önce buna benzer vakalar biliyorsunuz yaşadık.
Zaten artık herhalde dış politika, iç politika çok da keskin ayrılmıyor.
Ben o ekolden değilim biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. Tam da bu örnek mesela, hı hı, iç politikayla dış politikayı niçin bazı durumlarda ve belli ölçülerde birbirinden en azından
yani ayırmak gerektiğini,
ayrıştırmanız, evet, gerektiğini gösteriyor, tam da.
Ama hani Türkiye'de o çizgi geçileli çok uzun yıllar oldu gibi diye düşünüyorum. Ama şunu da teslim etmeli ki Türkiye'nin durumu ayrı olabilir de dünyada da sanki gidişat dış iç ayrımının,
yani bir şeyin uzun bir süre ve yaygın olarak yanlış yapılıyor, yani yapılıyor, evet, olması o şeyin ilke olarak hatalı olduğu gerçeğini değiştirmez. Hı-hı. Yani hepimiz, yani Türkiye'de herkes aşırı hız yapıyor, demek ki ben de yapayım. Evet. Bu normal bir şeydir. Evet, ama işte aşırı hız yapmak aslında son derece tehlikeli ve yanlış, evet, bir şeydir. Aynı şekilde askeri teknik boyutları olan bir dış politika konusunu İç politikada, özellikle bir seçim sathı mailinde bu kadar yüksek perdeden dillendirdiğinizde kendinizi sadece dış muhataplarınızın gözünde değil, içerideki seçmen kitleniz ve muhalefetin gözünde de bağlamış oluyorsunuz.
Şimdi biz ne dersek diyelim, uluslararası basında da bunlar yazılıyor zaten. Muhatapların, NATO müttefiki muhatapların düşündüğü öyle anlaşılıyor ki, zaten Erdoğan bu tür pazarlıkları sever, bu tür çıkışları çok oldu. Hep bir şekilde bir alver yapılır, yatıştırılır. O bunu iç politikada kullansın kullanmasın, o bizim konumuz değil. Bu şekilde zaten bu iş hallolur diye. Geçen gün şeyi dinledim, dündü galiba, Cengiz Çandar Ruşen Çakır'la konuşuyordu. O mesela dedi ki, bu bir kere şunu söyledi zaten, ben buna şaşırdım dedi. Hani bana burada, çünkü Stockholm'da yaşıyor, ders veriyor epey orada, şeyde de, düşünce kuruluşunda da. bana bu yakın zamana kadar soruluyordu. Ben de ya kendinizi bu kadar dünyanın merkezi zannetmeyin diyordum dedi İsveçlilere. Hani Türkiye böyle PKK falan diye böyle bir şeyi durdurmaz. Ama diyor dedi sonra bugünkü halde hani Türkiye'nin öyle daha önceki örnekler verilerek bu sefer de pazarlıkla hallolur çizgisine diyelim gelmesi pek o kadar kolay gözükmüyor bana dedi. Daha doğrusu herhangi bir şekilde öngöremiyorum ne olacağını dedi yani 10 Haziran'a kadar. Ben de bugün şöyle bir şey söyledim kendi yayınımda, yani diğer yayınımda. Bana öyle geliyor ki bu iş Biden'dan bir telefona bakar. Yani şununla bağdaştırıyorum kafamda, onu soracağım aslında, uzattım sözü ama. Erdoğan pek çok kez şundan yakındı. İşte Trump'la olan yakınlığı kuramadım. Başka seferler şöyle dedi, ya ben telefonu açınca Putin'le konuşuyorum. Gerçi o da son 15 günlük deneyim pek onu göstermiyor bize ama değişiyor olabilir yani o durumda. Böyle bir ilişki istiyorum. Yani bir muhatap alınmak istiyorum demek istiyor. Roma'da da malum bir 10 dakika ayırdı topu. Bu olur mu? Yani hazır Çavuşoğlu da Blinken'la Washington'da görüşüyor diye düşünüyorum. Hani ya bir söyleyin Biden'a da, hani ben tabii bunu basitleştiriyorum. Bir telefon etsin, arasın. Onu da Erdoğan kullanabilsin. Böyle olur mu?
Şöyle,
o kadar da hafifletmeyelim mi bu defa?
Şöyle, bir tek telefonla olmaz tabii ama telefon da istenenlerden biri. Yani.
Ama telefon o seviyede olacak yani. Biden'dan Erdoğan.
Devlet başkanı seviyesinde olması gerekir. Çünkü bu taraftaki muhatap devlet başkanı. Evet. Dolayısıyla bu da taleplerden biri. Türkiye'nin özellikle Erdoğan'ın Trump döneminde Amerikan başkanlığıyla geliştirdiği kişisel ilişkinin bir muadilini, bir benzerini yeni yönetimle geliştirememekten şikayetçi olduğunu zaten kendisi ifade etti, biliyoruz.
Evet.
Bu bağlamda biraz da şeyi göstermek. Yani sen beni aramak istemiyorsun ama Türkiye o kadar önemli bir ülke ve ben o kadar kilit bir oyuncuyum ki eninde sonunda görüyorsun ki aramak zorunda kalıyorsunu da karşı tarafa göstermek gibi bir amaç da güdülüyor. Ama tabii bir tane telefon konuşmasıyla geri kalan bütün taleplerden vazgeçilmesinin falan söz konusu olması mümkün değil.
Bu işi Rogers planı malum, işte asker sözü verdi. Yunanistan'ın askeri kanadı dönmesi. Türkiye işte 12 Eylül darbesine kadar bir 6-7 sene herhalde buna taş koydu. Hani önce bu meselelerimizi halledelim kendi aramızdaki dedi. Bu da aslında farklı bir bakımdan güncellik bugün kazanmış durumda. Mitsotakis de şeydeydi.
Evet, malum kongrede.
İşte kongrede konuştu, Biden'la konuştu. Bütün kendi penceresinden bütün bunları da döktü ortaya. Türkiye'yi ismen hedefe koymadan hani hem Ege Adaları'nın üzerindeki uçuş dedi, Kıbrıs işte hani içimizde yaradır dedi, işgal dedi filan. NATO'nun güneydoğusuna yardım yapalım derken Ukrayna'ya odaklanmak lazım. Buraya F-16 meselesini o şekilde hani burada istikrarsızlık unsuru demeye getirdi. Ki aynı Mitsotakis buradaydı. Şimdi bu Roger veya Rasmussen meselesini mi çağrıştırır? Orada da Türkiye Danimarkalı işte Rasmussen'in genel sekreterliğine tam da bu sebeplerle karşı çıkıyordu. Bir NATO genel sekreter yardımcılığı alındı. Hüseyin Diri Özlü herhalde. Sonra Tacan İldem de oldu. Sonra da olmadı bu arada, kalmadı yani o NATO genel sekreter yardımcılığı da. Yani elde kalan bir şey olmadı bu Rasmussen'e de hani bu, ben şunu demek istiyorum daha önce veya şöyle diyeyim, ben bir şey demeyeyim de hangisine daha çok benziyor? Yani Rogers planı mı, Rasmussen mi?
Rogers planına benzemiyor çünkü az önce söylediğim üzere tek telefonla halledilebilseydi Rogers planına daha benziyor olacaktı.
O asker sözü verdiğime benzerdi
o zaman ona benzerdi çünkü orada hiçbir somut kazanım.
Başkan sözü verdi filan.
Hiçbir somut kazanım yok onda çünkü. Evet. Bu daha ziyade tabii Rasmussen'e benzer. Orada çünkü iyi kötü gene bir NATO Genel Sekreter Yardımcılığı hakikaten var. Ve bu devam ettirilmiş en azından bir süre.
Bir süre.
Ve dolayısıyla hani hiçbir şey almadık da demiyorsunuz. Ama bu ona da çok benzemeyecek. Çünkü burada biz NATO'dan bir şey istemiyoruz aslında.
Evet, Amerika'dan istiyoruz.
Biz doğrudan Amerikalı ve özellikle İsveçli muhataplarımızdan bir şey istiyoruz. Burada da şimdi işin Amerika tarafında yönetimi zaten uzun uzun konuşuruz. Ama herkesin ihmal ettiği bir İsveç boyutu var. Bakın İsveç, şimdi Finlandiya ve İsveç beraber başvuru yapıyorlar. İşte tarihsel olarak iki İskandinav, tarafsız İskandinav ülkesi beraber hareket etmişler falan. O yüzden herkes hani sosyal medyada çok sık görülen Rowan Atkinson mimi var. Kopya çekiyor İsveç, evet. Finlandiya'nın başvuru metninden. Ama tam olarak durum öyle değil. Bakın İsveç'te merkez sağ ve sol arasında halkın %70'ine yakının oydaşması var NATO üyeliğinin gerekliliği konusunda.
Finlandiya'da da 85.
Pardon, İsveç'te diyorum. Finlandiya'da.
Finlandiya'da 80'i buldu geçti, evet. Evet, yakın zamanda.
İsveç'te
de 60'ı falan geçti.
İsveç'te o kadar yüksek değil. 60'ın üstünde. Evet. Fakat İsveç solu özellikle, hı hı, tamamen başka sebeplerle,
evet,
NATO üyeliğinin şu an için uygun olmadığını, hı hı, düşünüyor. Ve bu sol içerisinde bizim işte terörist faaliyetlere destek vermesinden, hı-hı, şikayetçi olduğumuz oradaki Türkiye kökenli nüfusun da desteklediği bir takım yapılar var. Hı-hı. Ve biz hep şey zannediyoruz. Hani İsveç'te, Finlandiya'da eğer Amerika evet derse evet diyecek. Demeyebilir. Özellikle İsveç demeyebilir. Hı-hı. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Yani biz hep ya muhatapımız Amerika, diğerleri önemli değil diyoruz ama tam olarak öyle değil durum.
%90 küsur, yani bir 8 karşı oya karşı 118 mi öyle bir, yani 100 küsur sandalyeli zaten meclis. Çok ezici bir çoğunlukla geçti şey. Kamuoyu desteği de %85'i falan,
evet, buldu. Finlandiya'da durum bu.
Şunu söylemek lazım herhalde yalnız. Yani 24 Şubat'ta başladı bu işgal. Hı hı. İşte Ocak-Şubat aylarındaki kamuoyu yoklama her iki ülkede de %20'lerdeyken birinde 60'ı geçecek kadar yükseldi. 3 katına çıkmış demek ki. Öbüründe artık neredeyse %100'e varacak Finlandiya'da.
Bir de şunu da dikkate almak lazım. Ukrayna biliyorsunuz savaşa dönüşmeden önce bir krizdi.
Evet.
Ve bu kriz aşamasındayken henüz 2022 yıl başında Finlandiya Başbakanı Marin şeyi söyledi. Biz NATO'ya üye olmayı düşünebiliriz'i söyledi. Evet. Yani daha
hatta
ortada savaş yoktu.
Niinistö'den de hafif bir azar işitti.
Evet.
Bu iş senin işin değil falan.
Evet. Hani olur, ne zaman ki savaş çıktı, merkez sağı daha ziyade temsil eden Cumhurbaşkanı, solu temsil eden Başbakan'la aynı çizgiye, evet, geldi. Ve zaten bu geniş ulusal uzlaşmanın NATO üyeliğinin, hı, ardındaki sebebi de temelde bu. Ama
o
İsveç'te,
Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği de araya gireyim, hani bir izleyiciler açısından, Putin'in en yakın görüştüğü dünya liderlerinden biri, başı belki de.
Nitekim,
sık konuştuğu, sözünü dinlediği.
Evet.
Ve tekrar konuştuğunda da son bunu sen yaptın dediğini aktardı Niinistö.
Evet.
Putin öyle demiş yani telefonda.
Şöyle de bir şey var. Kendisine yönelik Putin'in yanıtındaki, Putin'in Finlandiya'nın üyeliğine yönelik tavrındaki itidal dikkat çekici. Yani zaten güvenlik sorununuz yoktu. Hı-hı. Ve NATO askeri teçhizatını Rus sınırlarına yığmadığınız sürece de olmayacak diyor. Yani üye olsanız da NATO üsleri ve güç projeksiyon araçları sınırlarınıza yerleştirilmediği sürece bize yönelik olarak biz sizi tehdit olarak saymamaya devam edeceğiz diyor.
Ama yani 1300 kilometrelik işte sınır var.
Evet.
Bir de Kola Yarımadası var malum kuzeyde. Orada önemli yani Murmansk'ından işte, evet, nükleer başlıklarına kadar tesisler var. Bütün bunları yani oraya da bir artık NATO sınırı olarak bundan sonra düşünmek zorunda. Bir taraftan da Ukrayna'da savaşı sürdürürken bu işi çok zorlaştıracaktır.
Yok,
şöyle, Rusya stratejisi bakımından.
Finlandiya'nın ve İsveç'in hali hazırdaki askeri gücü Rusya açısından ihmal edilebilir düzeyde. Evet. Ofansif olarak.
Öyle tabii ama NATO olarak düşünmek.
Ama var olan askeri birliklerin şu omzuna siz ulusal şey insignia yerine NATO'yu yapıştırdığınız zaman o askeri gücün kapasitesinde bir değişiklik olmuyor. Hı. Ne zaman bu ciddi bir mesele haline gelir? Özellikle Fin topraklarında NATO üsleri kurulur ve bu üslere konvansiyonel olan ve olmayan güç projeksiyon araçları, yani ofansif silahlar, işte uzun menzilli bombardıman uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri, füze savunma kalkanları gibi silahlar getirilirse o zaman bir problem olur.
O zaman şöyle bir teknik soru sorayım. Tam da bunu iyi anlayalım. Şimdi İsveç Başbakanı da dedi ki üye olmak istiyoruz, işte resmi başvurumuzu da yaptık. Fakat nükleer silah istemiyoruz toprağımızda ve üst de istemiyoruz. Şimdi üs istemiyorsun, nükleer silah da istemiyorsun. Bir tek yani beşinci maddeden gerekirse yaralanayım diyorsun. Bu ve sizin söylediğiniz şimdi Finlandiya'ya ilgili. O zaman bu nasıl? Bu bir yarı üye. Yani faydalanacağız ama elimizi taşın altına koymayacağız gibi bir...
Yok, elini taşın altına koyacak. Şöyle ki İsveç Soğuk Savaş'tan sonra askeri harcamalarını ve ordusunun büyüklüğünü %70'lere varan oranlarda azalttı. Yani mesela Baltık Denizi'ne hakim Gotland yarım şeyinde adasında ama nasıl şimdi? Soğuk Savaş sırasında
F-35 alıyor galiba.
Bakın, Soğuk Savaş sırasında bu adada 25 bine yakın askeri var İsveç'in.
Evet.
Bu rakam 400'e kadar düştü. Yani tümen kolordu seviyesinden tabur seviyesine kadar, takviyeli tabur seviyesine kadar düştü. Şimdi 800'e çıkartıyorlar. Aynı şekilde Finlandiya askeri güçlerini büyük ölçüde azalttı. Şimdi tekrar arttırıyor. Yani NATO'ya katkıları kendi ulusal savunma kapasitelerini arttırıp bunları NATO'ya entegre etmek şeklinde gerçekleşecek bu iki ülkenin. Ve her iki ülke de küçük nispeten nüfuslarına karşın müreffeh ülkeler oldukları evet. için NATO ortalamasına kıyasla söylüyorum. Bu katkıları bir artı olacak NATO için. Ama ben yani İsveç'in de Finlandiya'nın da topraklarında özellikle Rusya'ya yönelik ofansif silahları içeren NATO üsleri olmasına izin vereceklerini düşünmüyorum.
Aslında orada zaten NATO, ABD'nin, NATO'nun dediği de zaten NATO savunma teşkilatıdır. Yani bizim hiçbir yere yönelik hani ofansif bir, hücuma yönelik bir şeyimiz yok zaten pozisyonumuz diye bunu defalarca söylediler. Ama Türkiye penceresinden bakınca hani nereden nereye gibi iki şey söylenebilir. Birincisi şunu sorayım. Geçenlerde Serhat Hoca ile ortak dostumuz konuşurken Serhat Güvenç dedi ki o 52'de Türkiye üye olurken NATO'ya İtalya dışında destek veren yok dedi mevcut üyelerden. Ben onu doğrusu bilmiyorum. Yani tabii ben şöyle hep onu söylerdim. Hani ABD'nin ittirmesiyle tam da 2. Dünya Savaşı olduğu için Yunanistan ve Türkiye üye olmuş. Hani bugün hani Allah korusun diyeceğim ben kendi görüşüme göre NATO dışında olsaydık da ya biz de girelim hani komşumuzda savaş vardı hani hayatta giremezdik. ABD'nin ittirmesi de yetmezdi gibi geliyor bana. Ama o Türkiye bugün yeri itibariyle bir kere çok önemli. Karadeniz bir yeri tutuyor. 30 üyeli ittifakta somut katkı yapan belki 6-7 ülkeden bir tanesi. İkinci büyük habire söyleniyor işte silahlı güç. Karadeniz'e işte. Karadeniz bizim görev alanımız diyelim.
Çok ciddi muharebe ve güç projeksiyonu evet. kabiliyeti
zaten
olan ve yeteneği olan.
Baltıklardan Polonya semalarına kadar her türlü harekata da katkı veriyoruz. Somut katkı dediğim de bu. Ondan sonra ama dış politikası gelip böyle bir tek boyut işte bir terör örgütü var. Ona da İçişleri Bakanı diyor ki dağda 150 terörist kaldı bu sene diyor işte. Yok Kuzey Irak'ta göz açtırmıyoruz diyor ne bileyim Milli Savunma Bakanı Akar. Bunu bir varoluşsal tehdit olarak ortaya koyup bunu mesele ederek böyle bir tarihsel dönüm noktasında tam Avrupa savunma mimarisi yeniden şekillenir, küresel denge yeniden şekillenirken taş koyuyor. Yani bu bir tutarsız bir izlenim vermiyor mu? Hani şimdi bu kadar jeopolitik önemin varsa, bu denli önemli bir müttefiksen, bu denli çok dosyada işin varsa niye bir tek boyuta indirgiyorsun bütün dış politikanı? Yani?
Şöyle bir de şu var. Şimdi bu madem bu kadar büyük bir beka tehdidi, Türkiye sınırları içerisindeki terör mü? Hayır. Kuzey Irak'taki terör mü? Hayır.
Suriye.
Kuzey Suriye. Evet. Kuzey Suriye'deki terörü halletmek için NATO genişlemesini bloke edene kadar Şam'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmek çok daha verimli olmaz mı? Olur. İşte o zaman biz biraz da kendi yarattığımız sorunlarla boğuşuyoruz. Yani Şam'daki hükümetle, rejimle hiçbir şekilde temas kurmayacağım, hiçbir şekilde işbirliği yapmayacağım ama benim izlediğim siyaset Türkiye'nin hem mülteci sorununu çözecek hem terör sorununu çözecek hem de batılı müttefikleriyle ilişkilerini tekrar rayına oturtacak. Nasıl olacak? İsveç'le Finlandiya'nın üyeliğini veto edeceğim. Bu tabii çok tutarlı bir tavır değil. Ben bu nedenle bu tür taleplerin, şimdi karşı taraf bunları kabul de etse nihai olarak bizim sorunumuzu çözmeyeceğini düşünüyorum. İşte az önce söylediğimiz gibi Kuzey Suriye'deki bir takım örgütleri yasa dışı terör örgütü ilan eder. İki ay içerisinde o örgütlerin yerine aynı insanlar başka isimde başka örgütler kurarlar. Bir takım kozmetik değişiklikler evet. yapılır. Sözcüsü değişir. Kameralara sürekli görünen adamı değiştirirler. Olursa da yeni bir örgüt. Biz bunu yaşadık daha önce.
Osman Kavala'ya işte ağırlaştırılmış müebbet, gezi sanıklarına 18'er yıl. İşte HDP'nin eş başkanları hapiste, milletvekilleri, yani bütün bu alan, kayyumlar falan, bu genişletilebilir. Yani hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'nin kurucu üyesi oldu Avrupa Konseyi. Onun uzantısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. İşte AB adayı ya şeyde de kalsa. AGİT'in kurucusu, kurucu üyelerinden biri. Hani bu tarihsel olarak da kimlik, yönelim, bütün bu şeyin içinde Türkiye. E bütün buralarda hiçbir kurala uymuyor. Tam ters yönde hareketler yapıyor. Ondan sonra sadece terörle mücadele başlığı altına alıp bütün bunları, ki terör tanımında da anlaşamıyoruz hiçbir muhatapla. Herkes benim dediğime gelsin. Hani o demin dediğiniz şey, hız örneğinin bir başka versiyonu bu. Hani evet. Otoyola girip herkes ters gidiyor. Hani ters yönden girip ya herkes ters gidiyor demek gibi bir şey bu.
Öyle.
Biraz da bir aynaya bakmamız da lazım herhalde.
Tabii, yani burada şimdi bir de şu var, bakın. İç politikayla dış politikanın birbirinin içine geçmesinin bir başka sakıncalı sonucu da bu. Sizin içerideki bir takım meseleleriniz, iç politika sorunlarınız, aslında içerideki aktörlerle çözeceğiniz sorunlarla dış politika sorunlarınız ve onları çözeceğiniz aktörler birbirlerinin içine geçiyor. Yani Türkiye-Suriye krizine en baştan sanki iki ülke arasında bir sınır yokmuş gibi müdahil olmasaydı 2011-2012'de, bu yönde karar almak yerine kendini bu sorundan mümkün olduğu kadar izole etmeyi seçseydi, bir, bu sorun çoktan bitmişti. İki, şu anda bizim beka tehdidi olarak gördüğümüz şeylerin büyük bir kısmı ortada yoktu. Suriye'nin kuzeyi Şam yönetiminin kontrolündeydi. Ve biz çoktan kendi iç politik sorunlarımızda, Kürt sorunu başta olmak üzere, çok daha olumlu adımlar atabilmiş pozisyondaydık.
Evet.
Şimdi iç politika sorunlarınızı dış politika sorunlarınızdan ayırmadınız. İkisinde de izlediğiniz siyaset arzuladığınız sonucu vermedi. Bu siyaseti değiştirmeyi de istemiyor ya da bunun maliyetleri nedeniyle bunu göze alamıyorsunuz. Dolayısıyla varoluşsal bir krize dönüşüyor. Hani beka tehdidi diyorlar ya, beka tehdidinden ziyade bu varoluşsal bir
ama
kriz.
Ama bu da hep beslenen, canlı tutulan bir algı değil mi? Yani bana bugün bir alternatif bir ulusal güvenlik belgesi, bir beyaz kağıt yaz deseler, yahut ben isterim ki muhalefet bunu yapsın tabii. Ben yapsam tabii, ne olacak yani? Kendi köşemde yazabilirim de.
Yani keşke şöyle, muhalefet yazsa ve toplumun her kesiminden biz de dahil başlarım, bir yani, görüş alsa.
Türkiye'nin keşke bir konferans dahilinde de olabilir. Bir panel falan da olabilir, çalışma grubu. Yani Türkiye'nin bugün 2022 itibariyle Rusya kaynaklı bir nükleer saldırı dışında herhangi bir varoluşsal tehdit algısı yoktur diye ilk cümleyi böyle yazıp altında, hani bu yazmadan şu demek, hani ne Kürt sorunu, ne terör meselesi, terör, ne Ermeni soykırımı, ne Kıbrıs, ne Ege adaları, ne bunların hiçbiri varoluşsal değil. Ama diğer dediğim de hani şu can, yani yarın öbür gün hemen Türkiye'de bir nükleer bir şey. Hayır, ama hani eğer bakınca resme tek bir varoluşsal tehdit olarak bunu gördüğü Türkiye'nin söylenebilir. Böyle de başlanabilir. Yani böyle bir adımla başlanınca da dış politika ve ulusal güvenlik meselelerini ele almaya, o zaman belki de daha tutarlı olabilir. Kaldı ki hani İşte Mısır'la Müslüman kardeşler sesi kesildi, Türkiye'den ayrılmaya zorlandı bir kısmı. Kaşıkçı dosyası Türkiye mahkeme
Suudi Arabistan'a
verdi, ziyaret yaptı. Mavi Marmara, işte One Minute, Filistin, Hamas filan, Cumhurbaşkanı Herzog geldi, gayet başarılı bir ziyaret İsrail'de. Bu ayda Dışişleri ve Enerji Bakanlarının gitmesi bekleniyordu İsrail'e. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasında denilen, o da halloldu. Bir tek dediğiniz gibi Şam olmayacağı anlaşılıyor, ama bunları yapabilen, bu çizgiyi, hatta bunlara şunu da ekleyelim. İşte teröre destek veriyor dediğimiz bir başka ülke, Hollanda Başbakanı Rutte daha dün buradaydı. Polonya Cumhurbaşkanı Duda geldi, Olaf Scholz geldi, Almanya Şansölyesi, Miçotakis geldi. Böyle bir ortama, dış politikadan, iç politikaya hiç girmiyorum, böyle bir ortam yaratılmışken birdenbire Finlandiya ile İsveç'e karşıyım. Hani bu da herhalde
zaten söylediğim iki maddeden biri olan bunun yürütülme şekli bu yüzden önemliydi. Yani siz devlet başkanı düzeyinde bunu yürüttüğünüz zaman bu sizin bütün dış politika imajınızı da dönüştürür. Hı hı. Bu da askeri teknik, daha alt seviyede, Dışişleri Bakanı seviyesinde, istihbarat seviyesinde. Hı hı. Yani benim hani dediniz ya, ben yazacak olsam bu işi benim gönlüme göre idare eden bir hükümette biz sadece uzmanlar topluluğu olarak bu pazarlıktan haberdar olurduk.
Evet. Kimsenin yani bu işi üst perdeden son yapılacağı başa koymuş gibi.
Evet. Yani biz ama uzmanlar topluluğu olarak bundan haberdar olur, halkı bu konuda bilgilendirirdik. Hı. Sonunda da nasıl çözüldüğünü, nereye varıldığını nihai olarak söylerdik ve İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olarak bu iş kapanırdı. Ama şimdi devlet başkanı seviyesinde siz zahmet edip gelmesinlerden kapıyı açınca sizin basına yansıyan istek listenizin hani beşi bir yerde tabiri caizse her konuyu içeren çok geniş bir paket olduğu ortaya çıkınca, yani çıtayı öyle bir yere koymuş durumdayız ki şu anda kendi koyduğumuz standarda göre başarılı olmak çok zor olacak. Yani bizi dinliyorsa kendisine sevgilerimi iletiyorum. Üniversitede çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Çok çalışkan bir çocuktu. Bir şeyde, sınavda dersin hocası, deneysel şeylerden hoşlanan bir hocaydı. Sorulardan biri için de şey diyor. Soruyu sen tasarla. Kendine soracağın soruyu sen tasarla ve cevapla. Hani bakalım ne soruyorsun kendine ve ne cevaplıyorsun. Sana ona göre puan vereceğim gibi bir şey. Çıktık sınavdan, arkadaşımızın yüzü asık. Abi dedik, ne oldu? Zaman yetmedi dedi. Yani insan kendine sorduğu soruda biraz daha insaflı davranmalı.
Evet. Bu şimdi bir ara bu 10 seneden fazla oldu. Bir görüşme olmuştu Erdoğan'la işte Avrupa Birliği heyetiydi galiba. Bu mültecileri o zaman da ilk şey denilen zaman. Bunları otobüslere doldurur gönderirim. O zamanlar da işte ben de dışişlerinden ayrıldığım filan zaman bana çok soran olmuştu. Yani böyle olur mu canım, hani diplomasi filan. O öyle sızdırılmıştı, böyle söylendi diye. Ben de tam da böyle olur demiştim. Yani evet, çünkü bunu biz orada değiliz yani. Kapalı kapı arkasında, hele hele devlet başkanı seviyesindeyse iş oraya kadar, tam da böyle olur. İstediği gibi söyler. Yani koyar gönderirim der, ama çıkarsın kapı önünde güler yüzle müzakereler devam ediyor denir diye.
Evet.
Buradaki mesele tersi. Bu direkt cami avlusuna çıkıp oradan başlaması. Şu mu demek oluyor, yani asıl muhatap ABD ise, hani ben size defalarca mesaj gönderdim, bu gidişattan memnun değilim dedim. Hani Trump gibi olmuyor, bu ilişkiyi düzelt dedim. Hani bir türlü anlamadım. O zaman ben de sarsıyorum. Sarsarak sizi kendinize getiren, yani böyle bir şok tedavisine karar verdim gibi bir yaklaşım.
Ama iyi de yani tabii bu şey bu şekilde düşünülebilir, ancak şimdi burada eli karşı taraf için de yükseltmiş oluyorsunuz. Sadece kendiniz için değil. Karşı tarafı da bak ben zorladım aradığı noktasına.
Diz çöktürdüm, boyun eğdirdim.
Tabii. İşte şimdi ama bunun da bir takım bedelleri olur o noktada. Yani yani amacımız ne? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce ona karar vermemiz lazım. Yani biz yapıcı bir müzakere sonucunda her iki tarafında kazanacağı bir süreç mi hedefliyoruz? Yoksa öncelikli hedefimiz bir takım prestij kazançları karşılığında karşı tarafın prestijini sarsmak mı? Yani yalvardılar yalvardılar, sonunda veto ettik mi demek istiyoruz biz İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini? Yoksa müzakere ettik, istediklerimizi aldık. Onlar da karşılığında istediğini aldı. Şimdi artık daha geniş ve güvenli bir NATO ailesinin üyesiyiz mi demek istiyoruz? Eğer buysa, o zaman uygulanan yöntem buna çok uygun değil.
Herhalde şey de zaten, hani zahmet edip göndermesinler buraya heyet falan demek de yani.
İşte zaten tam da bu, yani bu rotadan gidersek varacağımız yer birincisi. Yani yalvardılar yalvardılar, biz veto ettik. Bu da bu arada hani bir iç politika şeyi olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Yani buradan açarsınız, bu şekilde yürütürsünüz. İstediğinizi alırsanız dersiniz ki diz çöktürdüm. Alamazsanız yalvardılar yalvardılar, veto ettim. Burada ama o zaman amaç, dış politika amaçlarını ya da bu listedeki, bu dilek ve istek listesindeki amaçları gerçekleştirmekten ziyade iç politikada popülarite arttırmak olacaktır. Şimdi o zaman da şöyle bir soru gündeme gelir. NATO'nun genişlemesi gibi tarihi bir ve çok sık rastlanmayan, konjonktürel olarak da çok önemli bir
yani
tarihsel anda.
Yani bu Makedonya'nın olması gibi bir durumda değil.
Aynen.
Ukrayna Savaşı var burada.
Aynen. Yani. Ele geçmiş çok önemli bir fırsatı sadece iç politika sahipleriyle harcamak ne kadar sağlıklıdır? O zaman da onu sormak gerekiyor.
Evet, işte o ben hani ulusal çıkarlara uygun mudur diye sorduğum biraz buydu. Ama o zaman şuna bakalım. Çünkü bazı izlemeye gayret ettiğim uluslararası haber bültenlerinde şöyle yorumlar da gördüm. Bunun bedeli olur. Yani eğer gerçekten Türkiye veto kararının arkasında durur da bu iş olmazsa işte 10 Haziran'da bunun bedeli ağır olur. İşte Avrupa Birliği yaptırımları. Efendim ABD zaten F-16'dan vazgeçer gönüllü de değildi. Hani F-35'ten atıldık. Zaten Türkiye'den de şunlar söylenen çok. Yani ABD ile ikili ilişkiler iyice artık diye. Öyle de ama işte bu savaşın getirdiği de bir manevra alanı var Türkiye, öyle değil mi? Yani işte boğazları tutan ülke. Aman Montreux'u uyguladı çok mu? Aman askeri uçuşları hava sahasını kapattı. Aman SİHA veriyor bayraklar, bunlar sahada başarılı oluyor. Yarın öbür gün Karadeniz daha karışacak. Daha bu ülkeye bu gerekçelerle zaten F-16 işine olumlu görüş vermişti. Şimdi böyleyken İsveç'le Finlandiya hayır dedi. Öyleyse senin kolunu bükeriz. Ama savaş var komşuda. Yeri doldurulacak da bir... Yani haritaya bakan görür yani bu karenin yeri hani onun yerine Yunanistan olsun canım denecek bir durum değil.
O üçgen bu dikdörtgenin yerini doldurmaz.
Evet yani bu bedel meselesi hani böyle bir bedel siz bekler
yok,
misiniz?
Yani bunlar
Avrupa
daha,
Birliği'nden.
Bunlar sık sık zaten uçurulur bu tür haberler, siz de çok iyi bilirsiniz. Politik savaşın bilgi alanı operasyonlarının bir parçasıdır. İşte biliyorsunuz Mart tezkeresinden sonra da Türkiye'nin yanlış dönüşü falan. Eyvah dünya yandı yıkıldı, bir takım kanaat önderlerini ortaya salarsınız.
Dünya durmaz yani 10 Haziran'da Türkiye tek başına 29'a 1 hayır dese de ertesi gün
hiçbir şey
hayat devam eder.
Ama bu kısa vade için geçerlidir. Şunu unutmamak lazım, bu savaş sonsuza kadar sürmeyecek.
Evet.
Yarın bir gün Ukrayna ve Rusya arasında bir
kısa zamanda da bitmeyecek ama.
Yani değil mi? Bir noktada
bitecek.
Yani. Devletlerin hayatında 3 yıl 5 yıl çok uzun süreler değildir. Bir noktada Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes imzalanır. Hatta bir siyasi anlaşmaya varılır ise Rusya'da rejim değişebilir mesela.
Evet. Değil
mi? Ha, şimdi o noktada sizin artık Finlandiya'yı, İsveç'i veto etmişsiniz, etmemişsiniz. Bunun hiçbir askeri, stratejik, siyasi önemi kalmadığı bir noktada bu sizin karşınıza masada konulur. En çok size ihtiyacımız olan noktada siz Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto etmiştiniz. Biz de şimdi nokta nokta şunu şunu şunu size vermiyoruz, veto ediyoruz, askıya alıyoruz. Çünkü 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl bunlar bir devletin hayatında çok
yani
uzun süreler değil. Bizim hayatımız da uzun
gelecek,
tabii.
Bilim, kehanet falan ne dersek diyelim ya da fantezilerimizi konuşuyoruz ama hayır şunu diyeceğim. Yani yarın öbür gün 2023'te yapılacak seçimde Türkiye'de de yönetim değişebilir. Yeni gelen yönetimde şey mi ya onu bir önceki yönetim taş koymuştu deyip hani yolumuza şimdi, devam edelim şimdi.
Bakın yeni şöyle, bir şey var bakın şunu düşünün. Meşhur Süleymaniye çuval meselesi.
Evet.
Kaç yıl oldu?
İşte 2003'tü.
19 sene olmuş.
Evet. İşte 20 olacak yani artık neredeyse.
Türkiye'de Amerika'ya yönelik güvensizlik dendiği zaman hala bu mesele geri geliyor. Ya da Johnson mektubu.
Evet.
Neredeyse şeye varmış.
60 sene mi olacak?
Yarım asrı geçmiş. Evet. 60 seneyi yakın, 58 senelik bir mevzudan bahsediyoruz. Hala Türk-Amerikan ilişkilerinde olumsuz seyir dediğiniz zaman insanlar haldır haldır sağda solda Johnson mektubu aramaya başlıyor.
Evet.
Şimdi dolayısıyla bu tür hani işaret taşı olaylar sizin ortaklarınızla yani görülebilir gelecekte müttefik kalmaya niyetli olduğunuz ülkelerle ya da müttefik kalmasanız bile dünya siyasetindeki ağırlıkları nedeniyle muhatap olmak durumunda kalacağınız ülkelerle ilişkilerinizi zehirler.
Evet.
Dolayısıyla burada yapıcı olmak, yani amacın bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olması önemlidir. Ve karşı tarafa da bunu hissettirmek gerekir.
İşte bu trafik kesildi zaten. Yani o peş peşe hani bu piyasa açıldı da işte saydığım Duda, Mitsotakis, işte Scholz, Herzog peş peşe geldiler. İşte Rutte de geldi. Erdoğan Macron'la konuştu, şeyle konuştu, Draghi ile konuştu. Sanki bir kesildi değil mi o trafikte yani?
Çünkü Ukrayna'da kısa vadede bir diplomatik çözüme ulaşılmasına yönelik ümitler de başta da konuştuğumuz evet. üzere giderek yani zayıflıyor.
Jeopolitik stratejik öneminden çok hani Türkiye'nin arabuluculuğu öne evet. çıkmıştı öyle mi? Çıkmıştı. Yani o tabii. kesilince de fazla tabii. bir tabii. sohbet.
Zaten Putin'in de aramamasının ardında bu var. Neyi konuşacaklar? Mevzu Hı. İstanbul süreciydi çünkü. Yani evet. Bu iş bir sonuca bağlanacaktı evet. teknik görüşmelerde. O sonuç peki. İstanbul'da resmiyete dökülecekti.
Artık son dakikalara geldik. Tersten bakalım. Diyelim 10 Haziran'da bir şekilde halloldu. Oldu İsveç, Finlandiya. Putin açısından yani Putin aman Ukrayna sözde NATO'ya girmesin diye bu işlere kalktı diyelim. Şimdi ne oldu? Avrupa'da işte Moldova, Kosova, Sırbistan, Bosna dışında üye, yani İsveç, Baltık Denizi'ni kapatmış oluyor zaten. Bir Kaliningrad'la St. Petersburg çıkışı. İşte Kola Yarımadası'nı söyledi. Arktik tarafında da sıkıştı. Böyle bir sonuç. O anlamda hani Putin çok büyük stratejidir, müthiş strateji yapıyor falan. Tamamen aksi sonuç oluyor değil mi? Hatta Gürcistan bile belki o arada şey olabilir. Karadeniz'de de durum değişir yani.
Gürcistan'ın üyeliğini ben en azından yakın gelecekte çok olası evet, görmüyorum. Ama İsveç'in orası farklı ya. Bir konum. Hı. Ancak söylediğiniz çok doğru. Putin Ukrayna'da stratejik bir hata yaptı. Hı. Ve bu stratejik, yani stratejik hata dediğiniz şey... yani adından da anlaşılacağı üzere öyle taktik hamlelerle kolay kolay düzeltilebilecek bir şey değildir.
Yani Odessa'yı alsa, Transdniester'i de bağlasa...
Ukrayna'nın falan... tamamını alsa bu saatten sonra...
Tamamını alsa da...
Tamamını alsa, diyelim Zelenski hükümeti Polonya'ya sürgüne gitmek zorunda kaldı. Ukrayna'nın tamamını Ruslar seferberlik ilan ettiler, aldılar. Direnişin boyutlarını, bunun Rusya'ya maliyetlerini... hayal etmek bile çok zor. Hı hı. Yani Afganistan falan piknik gibi kalır onun evet. yanında. Şimdi bu durumda bu Ukrayna'yı işgal etsen kaç yazar? Bu sosyal medyada gezen bir şey var. Bir ödül plaketi hazırlamışlar. Yılın NATO satış elemanı Vladimir Putin diye. Ve bunu Carl Bildt paylaştı evet. Twitter'ında. Yani şimdi,
Avrupa'yı da birleştirdi.
Tabii.
Yani, Atlantik'i de birleştirmiş. Yani demin söylediğimiz Rammstein'daki uluslararası Japonya'sı, Avustralya'sı da onun içine geldi yani.
Yani Amerika'nın Biden hükümeti içerisindeki benim savaş partisi olarak tanımladığım ekibin bu kriz döneminde, yani bu iş savaşa dönüşmeden önce Rusya'ya yönelik oldukça uzlaşmaz politikaları nedeniyle bu krizden sorumlu gördüğüm bir grup insanın isteyip de hayal etmeye bile korktukları, pardon, hayal etmeye bile çekindikleri boyutta bir fırsat ve kazanç sağlamış oldu Amerika'ya Putin bu stratejik hatasıyla. Tabii bu stratejik hata nasıl oldu sorusunun cevabını biz ilerleyen zamanlarda işte Rusya'nın içinden sızacak bilgiler, işte yazılacak anılar vesaire ile öğreneceğiz. Ancak bilinen şu, her nasıl olduysa birisi... Hı hı. Rus liderliğini, Putin'i tabii bu durumda.
Tek kişi var zaten.
Bu işin özel kuvvetler ağırlıklı bir decapitation strike. Yani Zelenski ve hükümetini yok etmeye yönelik, Kiev'e yönelik bir özel yani kuvvetler Kırım'da olan, saldırısı.
Kırım'da olanı bütün Ukrayna'da da yaparız demek.
Tam sadece değil, aşağı. Tam değil. Yani içinde çünkü Kırım'da bu kısım yoktu mesela. Ama yani Kiev'e bir decapitation strike, arkasından da hükümetin Rus yanlısı bir liderle ikamesi ve ardından bir barışı koruma evet. ya da barışı tesis operasyonu.
Ama bunun bir unsuru da şu, halkın çiçeklerle karşılayıp oh kurtulduk.
Çiçekle karşılamasa bile şunu bekliyorlardı. Dnieper'in doğusunda çiçek ve en azından aktif işbirliği, Dnieper'in batısında sessizlik, evet, sessizlik ve apati bekliyorlar.
Ne fark eder yani?
Evet. Yani bu zaten 140-150 bin askerle bu işe girişilmiş olması bütün varsayımın bunun üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Şimdi strateji planlarken bunun savaş oyununu yapmak zaten elzem. Savaş oyunu yapılırken bunun birisinin ya peki ya decapitation strike başarılı olamazsa ve Ukrayna halkı direnirse o zaman ne yaparız demiş olması gerekir. Dememesi imkansızdır. Çünkü başka türlü yani savaş oyununu niye oynuyorsun? Evet. Bu noktada da tabii şunu da görmek lazım. En kötümser senaryoda dahi Putin Ukrayna'nın tarafsızlığı karşılığında diğer bütün bu sonuçları kabullenmiş görünüyor.
Kabullenmiş gözüküyor.
Çünkü birinin ona bunu hani ya tamam biz bunu böyle iyimser olarak planlıyoruz da kötümser senaryoda da şöyle bir şey oluyor dememiş olması çok düşük bir ihtimal.
Evet. Tabii o konuda rivayet muhtelif, süremiz doldu maalesef. Başka bir programda da konuşuruz. Hani tek başına karar aldı, iki yıldır kendini yalıtmıştı. İşte tek adam rejimlerinde zaten istihbaratçılar da yukarıya gerçekleri söyleyemez, çekinir falan, bütün bunlar. Tabii uzun uzun konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Değerli
Mehmet Ali Tuğtan. Bugün Doçent Doktor Mehmet Ali Tuğtan hocamızla Türkiye'nin NATO genişlemesini İsveç ve Finlandiya içerecek şekilde tek başına engelleyip engelleyemeyebileceğini konuştuk. Bunun ulusal çıkarlara katkısı olur mu olmaz mı? Bu iş yapılacaksa böyle mi yapılır diye, ama fazla da beklemeyeceksiniz zaten. Çünkü 10 Haziran değil mi hocam? 10 Haziran'da zaten bu iş karara bağlanacak. Orada göreceğiz bakalım söylediklerimiz ne kadar doğru çıkmış. Haftaya bir başka konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.
Gazeteci ve yazarlar İnci Hekimoğlu, Koray Düzgören, Eser Karakaş ve Erk Acarer, Türkiye ve dünya gündemini, haftanın öne çıkan olaylarını, yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeleri konuşuyor. Celal Başlangıç'la Artı Gerçek, Cuma 21'de Artı TV'de.